billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينٌ. Şimdi En'am suresini anlamaya çalışıyoruz, biliyorsunuz epey bir zamandır. Burada birbirini takip eden ayetleri İyi anlayarak bugünkü dersimizde Allahü Teala'nın haram kıldığı etleri öğrenmeye çalışacağız inşallah. Allahü Teala diyor ki: "Ve minel en'ami, en'amdan hamuleten ve ferşa, hem böyle yük taşıma sizin bindiğiniz şeyler, bir de onların işte tüylerinden, kıllarından, yünlerinden elde etmiş olduğunuz bir kısım kullandığınız eşyalar, sergiler yarattık. Kulû mimmâ razakakumullâh ve lâ tettebi'û hutuvâti şeytân. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin. Ama şeytanın izini takip etmeyin. Şeytanın izine girmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. Şeytan sizin için çok açık bir düşmandır. Şimdi tabi bu şeytanın yoluyla alakalı Allahü Teala'nın açıkladığı ayetler var. Yani ne yapıyor? Şeytan doğruyu yanlış göstererek insanları, yani doğru yolun üstünde oturuyor. Sağdan giriyor, soldan giriyor ve seni bir şekilde saptırmaya çalışıyor. Burada çok dikkatli olmak lazım demek ki. Çünkü burası imtihan dünyasıdır. Bizi saptırmak isteyenler hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Evet, bu En'am kelimesi işte bu surenin 145. ayetinde de zaten okuyacağız. Allahü Teala koyun, keçi, sığır, deve ve şey olarak şu 145. ayette değil. Yani biraz sonraki ayette hemen okuyayım da tamam, biz 143. ayetten okuyacağız. En'amın ne demek olduğunu Allah burada bildiriyor. Semaniyet ezvaç, 8 eş. 8 eş. Şimdi 8 çift dediğimiz zaman 16 oluyor değil bu. 8 tane yani. 8 tane hayvan. Eş deyince 8 çift deyince 4 çift olur. 4 ile 2'yi çarparsanız 8 olur. 8 eş. Evet. Minatta anifneyn, koyundan 2. Ne olur? Toklu ve koyun. Biz koyun dediğimiz zaman dişisine diyoruz. Yani erkek dişi. Ve minel ma'zitneyn, keçiden de 2 tane, erkek ve dişi. قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيْنِ اَمَّ اشْتَمِلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيْنِ. Söyle bakalım, Allah erkekleri mi haram kıldı, dişileri mi, yoksa dişilerin hamlinde olanları mı haram kıldı? Yani siz kendi kendinize helal haram demeyin. Allah haram kılmışsa haram, değilse değildir. نَبِّئُونِ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. İddianızda haklıysanız bana bir ilme dayanarak bilgi verin. Bunlar inşallah biraz sonra Yahya açıklayacak. Ve minel ibil itneyni ve minel bakar itneyn, deveden 2, sığırdan 2. Yani erkeği dişisi her ikisinin de. O zaman en'am ne oluyormuş? Koyun, keçi, sığır ve deveye verilen isim oluyormuş. Aynı zamanda bu surenin de adı oluyor. Ondan sonra diyor ki kul ad, yine aynı şekilde kul ad zekereyni harrama emil ünseyin emme iştemelete aleyhi erhamul ünseyin. Allahü Teala iki erkeği mi iki dişiyi mi haram kıldı? Yoksa bu dişilerin rahminde olanları mı haram kıldı? Em kuntum şühedâ iz vassâkumullâhu bihâdâ. Allah size böyle bir görev yüklediği zaman şahit miydiniz? Şimdi bütün bunlar ne yapıyor? Bak orada şahit miydiniz? Bir bilgi var mı? O zaman demek ki bir şeyin helallığı, haramlığı konusunda, helallığı konusunda delil aramaya gerek yok. Zaten Allah şey yapmış da, haramlığı konusunda kesin bilgiye ihtiyaç var. Ya falana göre haram, filana göre haram olmaz. Ondan sonra da zaten daha ağır bir ifadeyi söylüyor Allahü Teala. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Bir yalanı Allah'a mal edenden daha büyük yanlışı kim yapmış olabilir? Şimdi haram derken, işte şu harammış dendiği zaman siz ne anlarsınız? Allah haram kılmış anlarsınız değil mi? Falanca değil. Şimdi biz yaptığımız zaman yasak kardeşim, yapamam, giremezsin, ben oraya girmeye yasakladım dersin ama işte dini kavram olarak haram dediğiniz zaman bunu Allah haram kılmış olur. Peki Allah haram kılmadığı zaman, kılmadığı halde haram derseniz ne olmuş olur? En büyük yanlışı yapmış olursunuz. Niye böyle yapıyor? لِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. İnsanları bir bilgiye dayanmadan yanlış bir yola sevk etmek için. Bunlar da genellikle para kazanmak niyetiyle yapılır. Yani dini kullanarak para kazanmak dünyanın en kolay şeyidir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah yanlış yapanlara, yanlış yapan topluluğu doğru yola getirmez. 145'te var mıydı? Tamam. Şimdi Allahü Teala bize bir özet veriyor buradan. Yani ya da özet değil, esas neyi haram kıldığını çok açık bir şekilde söylüyor. قُلْ لَا اَجِدُ ف۪ي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. Sen onlara şöyle dedi ki, ben bulamıyorum, bana vahyedilinden de haram bir şey bulamıyorum. Bana vahyedilen nedir? Resulullah'a vahyedilen nedir? Bu kitaptır değil mi? Bana haram kılınan bir şey bulamıyorum. İlla en yekune meyteten ve ala ta'imi yatamu, yiyen bir kişinin yemesi haram. Yiyen kişinin yemesi haram. Bak yemesi dediği zaman derisini kullanmak, kılını kullanmak falan değil. Yiyen kişinin yemesi haram. İlla en yekune meyteten, ölü olursa başka. Tabi deniz hayvanlarının hep av şeklinde şey yapıyoruz, onlar ölür, o ayrı. Deniz avı o başka. İlla en yekune, zaten onunla ilgili bir ayet var ayrıca. İlla en yekune meyteten, ölü olursa başka. Yani kesilmeden ölmüş. Keserek kestiğiniz zaman zaten ölecek. Ama kendi kendine ölmüş. Ya da bir yerden düşerek ölmüş. Ya da işte bir hayvan diğer hayvanı boynuzlamış, o şekilde ölmüş. Ya da başına bir şey vurmuş, öldürmüşsünüz. Ya da işte bir yırtıcı hayvan yemiş, ölmüş. Bütün bunları ölmeden keserseniz o zaman yenebilir. Mesela bu açıdan Avrupa'da yaşayanlar içinizde var. Mesela ne yapıyorlar? Hayvanın alnına bir şey saplıyorlar. Şeyini, beyinciğine bir demir saplıyorlar. Hayvan orada bayılıyor. Ölmeden kesiyorlar. Ölmeden kesilince ne olur? Yenir değil mi? Heh. Şimdi evfiskan. Ha burada atladım ben. Evlehme hinzirin, ya da domuz eti. Bakın dikkat edin, domuz demedi. Ha onu atladım, tamam. Evdemen mesfuhan, akan kan. Damarın içinde kalan kan değil. Hayvanı kesersiniz, damarın içinde kan kalır. O haram değil. Onu pişirir yersiniz, önemli değil. Ama keserken dışarıya akan kan, o yenmez. O kanı bir kere alıp yiyemezsiniz. Evle evlehme hinzirin ya da domuzun eti. Bakın domuzun kılı değil. Efendim domuz kılından fırça yapılıyor, kullanılır mı? Yiyor musun sen onu? Yiyene yemesi haram diyor değil mi? Domuz eti dedi. Efendim domuzun derisinden ceket, elbise, ayakkabı yapılıyor. Allah o demek ki domuz haramdır demiyor. Domuzun eti diyor. Evet. Niye? Fe innehu rissun. Çünkü o bir pisliktir. Ya evfiskan uhilleli gayrillahi bih ya da bir fasıklık olması, yani yoldan çıkıyorsunuz. Allah'tan başkasının adını anarak bir kurban kesiyorsunuz. Abi yani bu ne yapmış olur? Ona ibadet etmiş oluyorsunuz. Çünkü kurban ibadet için kesilir. Allah'tan başkasının adını aldığınız zaman ondan bir sevap bekleyerek bir hayvan kesiyorsunuz. Bu da fısktır, yoldan çıkmaktır. Sevap bekleyeceksen Allah'tan beklersin, başkasından değil. Peki bütün bunlar haram. Bakın kaç tane oldu? 4 tane. En son inen ayette kaç tane Yahya? Gene 4 tane. Değişen bir şey yok. Peki, şimdi burada, biraz sonra Yahya açıklar her şeyi de, ben sadece size sorayım. Bak burada kesen kişiyle ilgili bir şey var mı? Müslümanın kesmesi diye bir şey var mı? Kesen Müslüman gayrimüslim diye bir ifade var mı? Yok. Peki kesen kişinin besmele çekmesi diye bir şey var mı? Yok. Tamam, şimdi bir de hani yukarıda Allahü Teala dedi ki siz ki bir yalanı Allah'a mal edenden daha büyük yanlışı kim yapmış olur dedi. İstersen Yahya şu 128. ayet miydi? Bir kere gene senden beraber şey yapmıştık.
138 mi? Hemen
yok bir, yok. Yok yok, o şey var ya.
121.
Aha 121. 121. Sen bir mealini oku. Bak şimdi. Şimdi şu 121. ayetin mealini bir dinleyin. Allahü Teala burada 4 taneden, baba aynı surede 4 taneden fazla haram olmadığını ben bana vahyedilende bulamıyorum de diyor. Şimdi bu vahyedilene nasıl mana vermişler bir dinleyin. Evet. Evet,
En'am suresi 121. ayet. Önümdeki mealde şöyle. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyiniz. Çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmelerini fısıldarlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de ortak koşanlar gibi olursunuz.
Evet. Kaça çıktı haram?
Üzerine Allah'ın adı anılmayandan yemeyin dediği için 5 oldu.
Bak, ne oldu bu? Kur'an-ı Kerim'in emri oldu değil mi? Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin diye. E ne oldu şimdi? Eğer bu 2 ayet de doğruysa bana vahyedilen de şundan başkasını bulamıyorum sözü yanlış olmaz mı? Allah'ın kitabı bir ayeti diğer ayeti nakseder değil mi? Hükümsüz halde bırakır. Şimdi Müslümanların nasıl zavallı halde olduğunu buradan görün. Efendim besmelesiz kesilirse yenmez diyenler vardır. Kasten besmeleyi terk edersen haram olur. Yok müşrikin kestiği yenmez. Bir dakika Avrupa'da yaşayan işte burada ömrünün büyük bir bölümünü Londra'da geçiren arkadaşımız var. Yani orada neler çekiyorlar değil mi Müslümanlar? Şimdi bunların hepsi işte bak Allah'ın kitabına neyi söyletmişler? Ayete yanlış anlam vermişler. Şimdi buradan başla istersen sen bir şey yap bakalım. Ya da Enes Hoca sen şimdi
zaten bu Allah ecidu fima uhiye ileyye muharremen ala ta'imin. Yiyene haram kılınan bir şey bulamıyorum. Bana vehyedilen de ifadesi yani bir şeyin haram kılınan olması için vehyedilen de olması gerekiyor.
Ha, bu da çok önemli yani. Vehyedilen ne?
Kur'an.
Kur'an-ı Kerim. Yani haramlığı Kur'an'da arayacaksınız.
Bu 145. ayetin 5. ayette bu hüküm çıkıyor.
Peki şimdi bir şey az önceki bak Allah'ın kitabına yanlış anlam vererek bir tane daha haram uyduran kişiler, yani Allah'a yanlış söyleten kişiler Allah'ın Resulüne niye iftirada bulunmasınlar? Yani hadislerle bir sürü insan, bir sürü şeyleri niye şey yapmasınlar? Yani soracağım, yanlış mı? Bakın Allah'ın ayeti, işte buradan Diyanet'in mealinden okuduk. İstersen şimdi Yahya o konuda doktorasını da yaptı, o konuda araştırması olan bir kişidir. İstersen o konudaki görüşleri bir daha tekrar bir kere anlatmışsınız ama bunlar birkaç kere anlatmakta fayda var.
Sırası gelirseniz istersen dini
o şey. Yok, şimdi de söz konusu ettik ya.
Yetiştiremeyebiliriz belki ama olsun. Bu evet, bu 145. ayeti şimdi anlarken aynı surede geçen diğer ayetlerle ortaya çıkan, çıkarılan bir çelişki var. Orayı hocam bahsediyor. Şimdi 145. ayette Allah Teala Resulullah'a hitaben bir şey söylettiriyor. Diyor ki onlara de ki yukarıdan beri sizin anlattığınız şeyler değil. Bana yapılan vahide şunları ben Allah'ın haram kıldığını görüyorum. Şunlardan başka haram yok dedirtiyor ve 4 tane haram sayıyor. Bunlardan bir tanesi işte sırasıyla gelecek olursak hani kesilmeden ölmüş olan hayvan, daha sonra akıtılmış olan kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan olmak üzere 4 tane. Bunlardan başka haram bulamıyorum de onlara buyurmuş Allah. Şimdi sayı 4 ise o zaman aynı surede bir 5.'ye rast gelmememiz lazım. Aksi takdirde ne olur? Çelişir. Hele ki bir de önceki ayette olursa. Yani önce geçen ayete bakıyoruz. Enam suresi 121. ayet. Ki bu surenin bir 2-3 ayetinin Medine'de indiği, diğerinin toptan bir kere de Mekke döneminde indiği rivayet ediliyor. Şeylere göre. Yani bir defa da inmiş. Dolayısıyla aynı anda indiğini de düşünürsek öncesi sonrası da yok. Ama sıralamada önce 121. ayet geliyor. 121. ayete de işte biraz önce okuduğum şekilde meal veriliyor. Allah'ın adı anılmayan şeyleri yemeyin. Çünkü bu fısktır. Yani yoldan çıkmaktır. Yani yediğiniz an, yani bırakın günah işlemeyi, dinden bile çıkıyorsunuz. O zaman yani Allah'ın adı anılmayanla kasıt ne? Besmele çekilmeyen. Ha, demek ki besmele çekilmemiş hayvanı yemek de haram. Hatta haramın da ötesinde seni dinden çıkarıyor. Ama 145'te bu yok. Nasıl olacak şimdi? Haşa, o zaman çelişki meydana çıkıyor. 121'de söyleneni Allah 145'te saydırırken Resulullah'a haramları unutmuş. Halbuki öyle bir durum yok. Bu meal hatası sadece. Bu hani elimizde tuttuğumuz hani Hanefi mezhebi kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmış bir meal. Kur'an bütünlüğü, ayetler bütünlüğü, sure bütünlüğü dikkate alınarak yapılmış meal Arap, değil. Arap dili. Evet, bu yaklaşık işte biz bu ayetleri okuduğumuzda yani bir ay belki bir buçuk ay önceki derste uzun uzadıya sadece bu ayet üzerinde durmuştuk. O zaman da Enes hocam dil olarak bunun hani bu şekilde çevrilmesi mümkün olmadığını anlatmıştı. Burada bir fısk kelimesi geçti. Ve innehu fısk diye. Lefisk. Şimdi okuduğumuz 145. ayette de aynı ibare geçiyor zaten. Ev fiskan uhille li gayrillah diye. Bunu Arapça bilmeseniz bile kelimenin aynı olduğunu zaten anlıyorsunuz. Dolayısıyla ayet aslında doğru çevirisi hani hayvan Allah'tan başkasının adı anıldığı için fısk haline gelmiş. Öyle bir hayvanı yemeyin diyor Allah. Burada söylediği de aynısı zaten. Yani Mekke müşrikleri o dönemde bazı hayvanları kurban Allah'a kurban ediyorlar. Bazı hayvanları da aracı olarak kabul ettikleri putları için kesiyorlar. Ve hangi puta kurban adıyorlarsa da onun ismini zikrederek kurban kesiyorlar. Lat'a kurban kesecekse Lat'ın adıyla diyor Bismillati. Uzza'yı kesecekse Bismil Uzza. Allah diyor ki işte bu şekilde kesildiği için fısk olan hayvanı yemeyeceksiniz. Dolayısıyla iki ayet arasında aslında hiçbir çelişki yok. Aynı şey. Ama siz bunu işte mezhepsel bir hakikatten yola çıkarak ayete yaklaştığınız zaman şimdi fıkıh ve ilmihal kitaplarında deniyor ki besmelesiz kesilen hayvanlar da haramdır. Madem öyle ayeti de böyle gördü mü diyor ki demek ki bu ayeti bu şekilde çeviriyor. Halbuki Enam suresi 121. ayetin bu şekilde çevrilmesi Arap dili kurallarına göre aykırı. Ayet bütünlüğüne göre aykırı, sure bütünlüğüne göre aykırı ve Kur'an bütünlüğüne göre de aykırı. Tamamen yani hiçbir kritere uymuyor çeviri. Doğru çeviri yani fısk olan hayvanı yemeyin.
Allah'tan başkasının adı anıldığı için Allah'ın adı anılmayan hayvanı yemeyin. İstersen yoksa besmeleden falan bahis yok hiçbir şekilde.
Bir soralım da bu da tamamlansın. Sen şimdi bu konuda çalışma yaptın ya Enes Hoca. Buna doğru anlam veren kim var bu ayete? Kim şey var? Bu Şafiiler.
Şafiiler veriyor.
Şafiiler dışında doğru mana veren var mı? Ay Şiileri bilmiyorum. Şiilerle ilgili okudun mu sen Şiilerin kitaplarını? Ama Şafiilerin dışında doğru anlam veren yok. Ve İmam Şafii kitabında diyor ki ya bu ayete başka manayı nasıl veriyor? Arapçada bu olur mu diye de şaşkınlığını ifade ediyor İmam Şafii. Demek o zamandan varmış. Evet tamam.
Şey, Enam'la ilgili şeyler var mı yoksa ben geçeyim mi Enes Hoca? Bir şey söyleyebilir misin? Tamam. Şimdi bu 145. ayete bir dönelim. Bu çok önemli bir ayet. Allah Teala burada hani Resulullah'a dedi ki de ki onlara bana yapılan vahide yiyen bir kimseye yemesi haram. Şu dört şeyden başka bir şey bulamıyorum. Şimdi bunu anlamak için aslında biraz geriye gitmek lazım. Hani birkaç hafta ara girdiği için unutulmuş olabilir. Bu ayet bir cevap içeren bir ayet. Bir iddia var. O iddianın karşısında Allah Teala önce onların iddialarını boşa çıkartıyor. Sonra kendi hükmünü bildiriyor. O iddiada Enam suresinin 136. ayetinden itibaren aslında başlıyor. Ama özet olarak 138 ve 139'da var. Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ yani bu ayetin indiği dönemde Mekke'de bulunan müşrikler kendi başlarına bir takım kurallar koymuşlar. Bir takım yasaklar, haramlar icat etmişler. Ve yine ayetten okuyunca göreceğiz. Ve bunu Allah'a mal ediyorlar. Diyorlar ki biz demiyoruz bunu. Allah böyle diyor. Biz de insanlara bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Ne diyorlar onlar? Diyorlar ki işte bir takım en'am yani biraz önce söylendi koyun, keçi, sığır ve deve. O dört cins hayvan şunlar ve hartun ve bir takım da ekinler, zirai mahsuller hecrun dokunulmazdır bunlar. Ayırıyorlar yani normal hayvanların içerisinden, kurbanlık hayvanların içerisinden bir takımını ayırıyorlar. Normal yedikleri, ekip biçtikleri şeyden bir takımını ayırıyorlar. Diyorlar ki bunlar dokunulmaz, kutsal. Kural ne bununla ilgili? لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ Kendi kuruntularına göre diyorlar ki bunları herkes yiyemez. Bunlar herkesin yiyebileceği şeyler değil bunlar. Biz kime diyorsak bu yiyebilir ancak onlar yiyebilir. Bir takım özel hayvanlar. وَاَنْعَامٌ ikinci bir grup olarak da diyorlar ki bunlar da ikinci bir grup hayvan olarak en'amdır. حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا Bu hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Yani sırtı haram derken üzerine binilmesi, yükletilmesi haram kılınmış. Yani o hayvanlar kutsal. Dokunmayın o hayvanlara. Ne siz binin üstüne ne bir herhangi bir yük taşıtın. Bir üçüncü grup daha var. Ve en'amun bir üçüncü grup en'am da var ki la yezkuruna ismallahi aleyha. Onları keserlerken özellikle Allah'ın adını anmıyorlar. Özellikle Allah'ın adını anmıyorlar. Niye? İşte biraz önceki ayetten hatırlayalım. Çünkü onları putlara kurban kesiyorlar. O yüzden diyorlar ki ya ayıptır puta kestiğimizin üstüne hiç Allah'ın adı anılır mı? Bunu puta kesiyoruz. O yüzden putun adı anılacak. Ha puta kesmiyorsa o zaman gidiyor Allah'ın adını anıyor. Çünkü bu Allah'a inanmayan insanlar değil bunlar. Mekkeli müşrikler bakın müşrik. Niye müşrik? Allah'a inandığı halde ona ortak koştuğu için müşrik. Yoksa Allah'a inanmıyor falan değil. Ha bunları niye yapıyor? İşte iftira en aleyh. Allah'a iftira etmek suretiyle bunları yapıyorlar. Ya insanları nasıl kandırabilirsiniz? Allah böyle diyor diyerek kandırırsınız değil mi? Yani din sömürüsü yaparak. Çünkü siz bir yasak koyduğunuzda, hocam biraz önce izah etti. Yasak dersin, insanlar anlar bunu. Ama haram dediğin zaman herkes bir durur orada. Niye? Çünkü artık sen devreden çıkıyorsun, Allah Teala'yı sokuyorsun işin içine. Haramsa Allah demiştir çünkü. Bunlar da öyle, insanları o şekilde korkutuyorlar. Allah demiş, biz bir şey demedik. Allah Teala ne buyuruyor? Secizihim bima kanu yefterun. Attıkları bu iftiraların karşılığını görecekler. Allah verecek onların cezasını. Kabul etmiyor, reddediyor. Ve devam ediyorlar. Ve kalu ma fi butuni hazil en'am. Bir grupta hayvan gösteriyorlar. Yine bu dört cins hayvandan. Diyorlar ki şu hayvanların karınlarında bulunan daha henüz dünyaya gelmemiş yavrular. Yani gebe hayvanları işaret ediyorlar. Bunların karınlarında bulunan yavrular halisatun lizukurina sadece erkeklere helal. Ve muharramun ala ezvacina eşlerimize, kadınlara haram bunlar. Sadece erkekler yiyebilir, kadınlar yiyemez bu hayvanlar dünyaya geldiğinde. Özel, kutsal ya. Ama Ve in yekün meyteten oldu ki hayvan ölü olarak dünyaya geldi. Ölü doğdu. Fehum fihi şuraka. O zaman diyor, o zaman kadınlar da yiyebilir bundan. Kadınlara verdikleri değer de bu işte. Hayvan ölü olsa o zaman yiyebilirler falan. Allah Teala yine aynı şekilde diyor. Seyeczihim vasfı. Bu tür yakıştırmalarının cezasını Allah onlara verecek. Ve devamında da yine Allah Teala buyuruyor ki bir sonraki ayetin orta cümlesinde ve harramu ma razakahumullahu iftiraen alallah. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri Allah'a iftira etmek suretiyle bunlar haram kıldılar. Çok büyük bir günah bu. İşte bütün bunları Allah Teala 142, 143 ve 144. ayetlerde sayıyor. Diyor ki ya bu saydıklarınız, enam dedikleriniz, koyun, keçi, sığır, deve, dişili erkekli sayarsan 8 tane. Ya hangisini Allah haram kıldı bir söyler misiniz? Ne bi'uni bi'ilmin. Bir ilim, bir bilgiye dayalı olarak lütfen haber verin. Allah nerede bunları haram kıldı? Ne zaman haram kıldı? Kimin aracılığıyla haram kıldı? Haram Allah dedi diyorsanız bunu belgelemeniz lazım. Belge gerekiyor buna, ilim. Bir sonraki ayette de diyor ki peki hadi elinizde belge yok, şu yok, bu yok. Peki Allah böyle görev bildirdiğinde size, hani böyle haram koydu falan diyorsunuz ya kendi kafanızdan. Yani şahit misiniz? Allah mı bunu size söyledi? Hani elinizde bir bilgi yok falan, tamam. O zaman haşa, birebir Allah'la mı görüştünüz? Direkt Allah'tan mı aldınız bu emir ve yasakları siz? Böyle bir şey mi var? İki durumda yok. Ha, o zaman işte فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَدَمْ. Bir yalanı Allah'a mal edenden daha büyük yanlışı kim yapabilir diyor Allah. Çünkü insanları Allah adıyla kandırıyorsunuz. Din adına kandırıyorsunuz. Bu çok büyük bir yanlış diyor Allah. Sonra işte 145. ayet geliyor. Sen de ki onlara bütün bu iddialarının karşısında bana yapılan vahide, yani Kur'an-ı Kerim'de, bu sizin saydıklarınızın hiçbiri haram falan değil. Böyle haram yok. Bulamıyorum ben. Sadece hangisi? İşte illa in yekünü meyte. Bir hayvan ki siz kesmemişsiniz. Bir müdahaleniz olmamış. Kendi kendine ölmüş. Leş olmuş artık. Onu yiyemezsin. Başka? Kestin. İşte kan boşaldı ondan. Çünkü o devirde buna dair gıda maddesi olarak kullanıldığına dair rivayetler var. Canlı olarak da bazen bir kahramanlık belirtisi olarak rivayetler der ki bazı erkekler gider. Hayvanlar daha şey, canlı ayaktayken sivri bir cisim saplamak suretiyle baldırlara, bacaklarına falan oradan kan boşaltır, içerlermiş. Erkeklik göstergesi olarak falan. Bu iğrenç uygulamaydı. Allah böyle bir şey de olamaz. Akmış kan yenmez. Hiçbir şekilde gıda maddesi olarak kullanılmaz. Domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. İşte putlara, şuna buna kurban edilen. Bu dördünden başka haram bulamıyorum de onlara diyor. Şimdi burada önemli olan husus şu. Bir şeyin haramlığı, bunu Enes hocam da söyledi biraz önce, haramlığının sabit olması için Resulullah'a yapılan vahyin içinde bizim onu mevcut bulmamız lazım. Resulullah'a yapılan vahiy de bugün Fatiha'sından Nas'ına kadar bir nokta eksilmemiş, bir nokta fazla konulmamış bir şekilde elimizde. Kur'an-ı Kerim. Haramsa bir şey, aynı Allah'ın burada dediği gibi çıkarın onu gösterin diyebileceksiniz. Size biri bir şeyin haram olduğunu mu söyledi? Delilin ne? Diyorsa ki aç kardeşim Enam 145, Nahil 115, Maide 3, Enam Bakara 183, başımızın üstünde yeri var. Ama yok ayetlerde olmasına gerek yok, işte falanca orada duracaksın. Öyle bir şey yok. Helal ve haramı belirleme yetkisi yalnızca ve yalnızca Allah Teala'ya aittir. Aslında ilki olarak bizim fıkıh kitaplarında da helal ve haram konularını özel olarak kaleme alan kitaplarda da bir numaralı ilki olarak her zaman şu yazılır. Derler ki helal ve haramı belirleme hak ve yetkisi sadece Allah'a aittir. Bile bile helali haram, haramı helal yapmak şirktir. Allah'ın haramına helal diyen veya tam tersi Allah'ın helal dediğine haram diyen müşriktir. Bile bile bunu yapıyorsa. Yani Allah serbest bırakmış, sen yasaklıyorsun. Veya Allah yasaklamış, sen serbest bırakıyorsun. İnisiyatif kullanıyorsun orada. Dinde böyle bir şey izin yok. İşte bununla ilgili birkaç tane ayet-i kerime okuyacağım ben. Bunlardan birincisi Yunus suresi. 10. surenin 59-60. ayetleri. Bu yine Mekki bir sure. Allah Teala orada yine bu şekilde helal ve haramı kendi kafasına göre belirleyen insanlara şöyle söylettiriyor. Diyor ki kul. De ki Resulullah hitaben. اَرَائِتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ Allah'ın size indirdiği, rızık olarak verdiği şeylere bir bakar mısınız? Ne kadar çok şey Allah, değil mi? Saymakla bitirebilir miyiz biz Allah'ın rızkını, nimetini? Hayır. Bir bakın. Bakın da فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا Tamamen kendi kafanıza göre kimine helal, kimine haram diyorsunuz. Siz yapıyorsunuz bunu. Bu helaldir, bu haramdır demeye başladınız. Ha öyle mi? Kul de ki sen de onlara Allahu ezine lekum. Bu konuda Allah mı size izin verdi? Yetki verdi. Olabilir. Allah demiş olabilir ki sana tamam ben sana kendi yetkimden haşa bir şey verdim, bir pay veriyorum, hak veriyorum. Sen de helal haram kılabilirsin. Allah size bir izin mi verdi mi bu konuda böyle bir şey? Yok. O zaman em alallahi tefterun ya da Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Hangisi? Doğru cevap. İftira ediyorsunuz çünkü Allah size bu konuda bir izin vermedi. Evet, her şey olabilir tabii. Evet. Rız ama genel manada. Genel. O da onun içinde.
O da onun içinde tabii. O da onun içinde evet.
Ve devam ediyor Allah. Ve ma zannullezine yeftarun alallahi'l kezbe bir yalanı. Bunu Allah dedi diyerek Allah'a mal edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar bunlar? Ya burada belki bir şekilde onun karşılığında bir gelir, bir çıkar, bir konum, bir makam, bir mevki elde edebilirsiniz ama bu işin kıyameti var. Bunu hiç düşünmüyor musunuz siz? Allah dedi dediğin şeyin yalan olduğunu en iyi sen biliyorsun ve insanları bununla kandırıyorsun. Siz kıyamet günü ne zannediyorsunuz diyor Allah. Sonra اِنَّ اللّٰهَ لَذُّ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرُمْ لَا يَشْكُرُونَ Allah'ın insanlara cömertçe ikramda bulunduğu bir gerçektir ama insanların çoğu şükretmezler. Bir ayet-i kerime daha. Nahl suresinin 116 ve 117. ayeti. Cenab-ı Hak buyurur ki وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Çok sık bir şekilde okuyoruz biz derslerde ama yani ne kadar daha da sık okusak o kadar yeri var. Diyor ki Cenab-ı Hak o dillerinizle hani Allah'ın hiçbir yetki, hiçbir hak vermediği o dillerinizle bir yalanı Allah'a mal etmek suretiyle şu helaldi, şu haramdır demeyin. Helal haram belirlemek sizin haddinize değil. Allah'a mal etmek için dillerinizin özenle bezediği yalanlarla bu helaldir, bu haramdır demeyin. Niye? لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Çünkü bu şekilde Allah'a yalan isnadında bulunmuş oluyorsunuz. Allah neye haram dediyse odur haram, Allah neyi serbest bıraktıysa odur helal. Siz insan olarak bu konuda yetkili değilsiniz. Yaparsanız ne olur? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Allah'a yalan isnat edenler, demediğini Allah dedi gibi diyenler asla umduklarına kavuşamayacaklardır. Hiçbir şekilde bunlar kazanamazlar. He, nerede kazanamayacaklar ama? Allah ne demişti? Siz kıyameti ne zannediyorsunuz demişti. Bakın burada diyor ki meta'un kalil. Evet onlar az bir şey kazanabilirler. Nerede kazanıyorlar kazancı? İnsanları sömürdükleri yer dünya. Dünyada en kötü sömürü her zaman söylüyoruz değil mi? Din sömürüsüdür. Ve bu konuda bir numarada da saklamaya gerek yok. Hocalar gelir. Öyle değil mi? En büyük kazancı hocalar dinden elde ederler. Allah Teala diyor ki evet meta'un kalil. Dünyaları kazansan karşısında ahireti yitirdiğin için Allah muhafaza kazandığın nedir? Çok azdır. Hiçtir. Meta'un kalil. Çok az bir şey kazanırsınız ama ve lehum azabun elim. Onlara can yakıcı bir azap olacak öbür tarafta. Yani ahiret gidecek. Dolayısıyla burada ne kazanırsan kazan hiçtir onun karşısında. Yine bir ayeti kerime bu da Şura suresi 42. surenin 21. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَمْ لَهُمْ شُرَكَا اَشَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Hani o kendi başına helal haram diyenleri falan konuşurken diyor ki onların Allah'ın dininde Allah'ın izin vermediği şeyleri kural olarak, bu dine kural olarak ekleyen ortakları mı var? Yani Allah'ın dinine kural koyan birileri mi var? Yani Allah böyle demiş ama tamam, biz de bunun sayısını çıkartabiliriz. Yani Allah dört demiş, haşa, Şimdi yani bugünleri de Allah öngörebilmiş olamaz falan. Bu da var. Allah bu Kur'an indiği dönemde bu var mıydı? İşte bu da haram, şu da haram falan. Bir bakıyorsunuz elinde bu sefer insanlar helal listesiyle dolaşmaya başlıyor.
Helal gıda.
Evet. Halbuki yine bizim kitapların ve Kur'an'ın ortaya koyduğu şeye göre, prensiplere göre helaller sınırsız, haramlar sınırlıdır. Dolayısıyla sınırlı olanları bilir, sınırsız olanlardan istediğiniz ölçüde yararlanırsınız. O yüzden haram sayılır Kur'an-ı Kerim'de. Allah bak ne dedi? Bu dört tanesi haram. İşte içeceklerden de maide 90'a bakarsınız. Sarhoş edici ve uyuşturucu olanları haram. Bunun dışında bitti. Harama bakarsın, geri kalanından da canın çektiği ölçüde yersin. Sevmiyorsan yemezsin. Bu senin bileceğin iş. Ama ne yenir diye tek tek Allah işte su helaldir, meyve suyu helaldir, meyve sularından da vişne suyu helaldir, kayısı suyu. Bu sayılmaz. Haram olan der ki sarhoş edici olan. Bundan sakın. Diğerleri senin canın istediği şekilde. İşte diyor ki yani bu dinde kural, bu dine kural olarak Allah'ın izin vermediği şeyi ekleyen birileri mi var? Böyle bir şey yok. Bir ayet-i kerime daha. A'raf suresi 32. ayet. Allah Teala buyuruyor ki kul de ki men harrama zinetallahi lleti ahrece li ibadihi ve't-tayyibati minel rizk. Allah'ın kulları için çıkardığı süsleri, temiz ve lezzetli rızıkları, yiyecekleri kim haram kılabilir? Şimdi kim haram kılabilir sorusu nasıl cevaplanmalı doğru olması için? Şu haram kılabilir şeklinde mi? Yoksa hiç kimse diyerek mi? Değil mi? Allah diyor ki kim haram kılabilir? Cevap hiç kimse ya Rabbi. Yalnızca sen. Dolayısıyla yani bu dinin en önemli konuları arasındadır bu helal haram belirleme yetkisi. Ve o yüzden Allah bakın onlara diyor ki ortak mı yani çünkü biri eğer Allah'ın dinine ekleme yapıyorsa siz ona hocam da deseniz, hoca efendi de deseniz, bilmem bir şey efendi de deseniz onu Allah'a ortak koşmuş oluyorsunuz. Niye? Çünkü dinde yetkili konuma getiriyorsunuz onu. Allah haram demiş, bir tane de bu demiş. Allah şunu helal bırakmış, bu da bu haramı bugün helal saymış. Bunu Allah'a ortak koşmuş olursunuz. O açıdan buna da çok dikkat etmek lazım. Ve bir de biz Müslümanlara yönelik Allah'ın bir uyarısı var. Maide suresinin 87. ayetinde, 5. sure. Allah Teala buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Direkt birinci derecede muhatap biziz. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu leküm. Allah'ın size helal kıldığı o temiz şeyleri sakın haram kılmaya kalkmayın. Bir şeyi Allah helal kılmış mı? Yemeyebilirsin. İçmeyebilirsin. Kullanmayabilirsin. Bu senin bileceğin iş. Ama bu haramdır demeye kalkma sakın. Ve la ta'tedu ve bakın bu konuda aşırı da gitmeyin. Çünkü sen bu konuda yorum yapmaya başladığın an ne oluyor? Dine müdahale etmeye başlıyorsun. Sınır sana konulan sınırı aşıyorsun. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah da böyle bu şekilde aşırı giden kullarını sevmez.
Orada şey var. Tayyibati ma ahallallahu lekum dediği zaman da evet helal ama bozulmuş, çürümüşse artık helal olmaktan çıkmıştır.
Yani. Helallik vasfını koruyan bir şeyi haram kılmak.
Onun temiz ve lezzetli olan kısmını. O da kişiye göre değişir tabii.
Evet.
Bu yani şekilde. Yani birisini sevdiğini diğerisi sevmez. Peki şimdi sen burada çok güzel konuştun. Tamam gayet iyi. Bir iki cümlede bu dört tane haramları bu dörtle sınırlayan kimseyi gördün mü? Kur'an-ı Kerim dışında.
Ya işte rivayetlerde var. Mesela ashaba, Abdullah İbni Abbas'a, Ayşe validemize, Abdullah İbni Ömer'e rivayetler var. Hani onlara
mezhepleri
yani mezhep bazında olmamış. Yani söyleyen var ama iki satır sonra bakıyorsunuz kendisi çürütüyor. Mesela hani Hanefi mezhebinde haramların sayısı çok. Yani burada 4 sayılıyor ama ararsan 400 belki. Malikilerde 4 deniyor ama onlar da sonra işte besmelesiz kesilen hayvan haramdır, şu falan diye başka yerde o 5-6'ya çıkarmış oluyor. Ama derken 4'le sınırlandırıyor. Ama Resulullah'a en yakına gittiğimiz zaman sahabe dönemine Resulullah'ın vefatından sonra gelip onlara bir yiyeceğin hükmünü sorduklarında Ayşe validemize, işte Resulullah'ın yeğeni Abdullah İbni Abbas'a her bir şeyin hükmünü sorduklarında sanki hiçbir ayeti bilmez gibi hep En'am 145'i okuyorlar. Bir şey soruyor. Diyor ki kullâ ecidu. Bak Kur'an-ı Kerim 6'ya 145. Bana yapılan vahiyde bu dörtten başka aram bulamıyorum. Ye canın çekiyorsa ne soruyorsun? Şu dördünden birine giriyorum. Yani elindeki liste 4. Hayvansal gıdalar açısından söylüyorum ama. 4 tane. Onun dışında ya bu artık mide işi, örf işi, lezzet işi. Kim neyi sever? Ona karışamayız biz. Yani her zaman aynı örneği verip duruyoruz. Şimdi Türkiye sınırları içerisinde böyle canı gönülden birine deseniz ki şu işte mangalda çok güzel pişmiş et harika güzel gözüküyor ama at eti yer misin? İşte bilmiyorum buradakiler bile dinleyenler bile belki bir çöktür. Hocam yenir mi falan. Ama aynı soruyu işte bak hemen bir yan tarafa soralım Enes Hoca'ya.
Nerede bu, var nerede var der değil mi Enes Hoca?
Bu Türklük başka bir şeylik meselesi de değil. En kral Türkler onlar. Uygur Türkleri. Doğu Türkistan. Bakın biz Türkiye'de artık bu coğrafyaya gelince damak zevki, lezzeti değişmiş. Biz niye bilmiyoruz? İğreniyoruz. Bak yediğimizden değil. Ben ağzıma sürmüş değilim ama derseniz yer misin yemiyorum. Niye? Bilmiyorum. Siz de öylesinizdir. Siz Kazakistan'da yemişsinizdir. Ya niye? Bak tamamen örfle alakalı. Ha bu yiyen açısından son derece lezzetli. İşte düğünlerde ikram ediliyor. Türk bölgelerinin çoğunluğunda böyle. Avrupa'ya gittiğinizde en kral restoranların isimlerini falan veriyorlar. Özel gittiğinizde siz söylerseniz çıkarıyorlar onu. At eti. Ha diyor bu özel müşteriler için var. Öyle herkese vermiyoruz falan. Ya bu böyledir. Yasaklıyorlar. Ha biz iğreniyoruz diye şimdi haram mıdır? Değil. İşte deniz hayvanlarının birçoğu. Midyesidir, karidesidir, ıstakozudur. Baktım bu böcek. Ya yenir mi bu dersin ama yiyene sorun bir de. Der ki bundan daha lezzetli bir şey mi var? Sen yemediğin için konuşuyorsun. Doğru. Yemeyiz. Uzak dururuz ama haram diye niteleme hakkımız asla yok. Onu yaptığımız an dine müdahalede bulunmuş oluyoruz. Bu konu çok hassas bir konu.
Bir de şu var yani. Araf suresi 157. ayet de var biliyorsun. Şimdi bu kavramlar birbirine karıştırılarak müthiş bir demagoji yapılıyor. Zihinler karıştırılıyor. Bak buradan da okuyalım isterseniz. Şimdi siz bakın. Gene bu Diyanet'in mealinden okuyacağım ama fark etmez. Bütün tefsirlerde, meallerde aynı. Burada laf var mı bu ayetle ilgili? يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِشِ
Resulullah'a haram kılma yetkisi verdiğinde ittifak var.
Bak, şimdi bakın ayetleri okuduk. Kur'an-ı Kerim sadece vahyedilen de diyor. Ama burada şimdi şurayı okuyalım. Bütün mezheplerin ittifak ettiği bir anlam var burada. Dikkatle dinleyin. Araf suresi 157. ayet. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, bu şeyle ilgili, ehli kitapla ilgili, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. Ümmi peygambere uyan kimselerdir. Yani bu şeyleri söylüyor. Yani doğru yola gelen ehli kitabı söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlardan söz ediliyor. O ümmi peygambere uyan kimseler. O onlara. Buradaki o kimi gösterir? He? O onlara derken o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara dediğim zaman o kim olur? Peygamber olur değil mi? Bak peygamber kelimesi. Şimdi Resul kelimesini kullanırsan farklı olur. Peygamber kelimesi kullanılıyor. Öyle bir kelime ki ne Resul ne Nebi. Ne de Nebi. İkisinin yani Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime. Şimdi peygambere uyan kimseler. O onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Buna göre peygamberin helal haram kılma yetkisi var mıymış? Değil mi? Ve bunu da bak ne dedi Yahya? Kabul etmeyen hiç kimse yok.
Söylenen şu. Deniyor ki evet Kur'an-ı Kerim 4 tane haram kılmış ama daha sonra Allah Resulullah'a bu konuda ilave yapma yetkisi verdiği için haramların sayısı saymakla
bitmiyor. Resul kelimesinin birinci anlamı neydi? Allah'ın kitabı yani. Getirilen söz, ikinci anlamı getiren kişi. Ama bu anlamlar kaybolmuş. Yani size kitaplarda sen hiç gördün mü böyle bu anlamları, sözlükler olmasa? Yok. Sen gördün mü Enes Hoca? Yok. Bahsedilmez yani. Sözlükler olmasa görmeye şansımız yok. Şimdi bak burada Rasul. Rasulün görevi nedir? Elçinin görevi nedir? Kendine verilen bilgiyi yerine ulaştırmaktır, değil mi? O zaman Rasul, zaten Arap dilinde de bu manaya gelir. Verilen bilgiyi ulaştırıyor. Verilen bilgiyi ulaştırıyorsa Rasul, mesela diyelim ki Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, kendi kafasına göre Türk yetkililerle görüşme hakkına sahip midir? Yaparsa ne olur? En büyük suç işlemiş olur, derhal görevden alınır, değil mi? Şimdi bakın, bu burada böyle diyor. Peki madem o peygamberin, yine aynı şeyden okuyalım, aynı mealden okuyalım. Tahrim suresi. Bakın şimdi şuradan da mealden okuyacağım. Bak, o peygamber dedi burada, işte iyi şeyleri helal, kötü şeyleri haram kılar. Yine bu mealden dinleyin. Ve yani kötü halimizi bir tekrar görmüş olursunuz. Mezheplerin ne kadar yanlış yolda olduğunu da görmüş olursunuz. Ey peygamber, ey peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Kendine haram ediyor. Madem helal haram kılma yetkisi varsa böyle bir ayet olur mu? Ha? Hem orada yetki ver, burada da de ki niye yapıyorsun? Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi İran'da bana sordular, dediler Sünni misin? Asla dedim. Allah muhafaza etsin. Ondan sonra onlara aynen şunu söyledim. Bakın dedim, Şii ve Sünni mezhepler, ki bunlar en üst yetkililerin yanında söylüyorum, yani dini açıdan. Şii ve Sünni mezhepler batılda tam ittifak etmişlerdir. Hakta ihtilafları vardır dedim. Demek ki onlar da bu işin farkında ki ses çıkarmadılar. Yani şimdi bak, görüyorsunuz, o kadar ayeti okudu Yahya. Ayetlerin metinlerinde, hükümlerinde en küçük bir kapalılık var mı? Peki hiç uyan var mı? Uymadığı zaman iflah, İslam alemi niye iflah olmuyor diyoruz. Ya iflah olur mu kardeşim? İslam alemi, siz İslam alemi diyorsunuz ama şirkin dibine dalmışsınız. İşte okudu ayetleri. Kendinizi Allah yerine koyuyorsunuz. İslam aleminde vatandaşların bilgisi yok. Zannediyorlar ki hocalar Allah'ın ayetlerine aykırı şey söylemez zannediyorlar. Uydukları zaman Allah böyle emrediyor diyerek uyuyorlar. Onlar kurtarabilirler. Ama onları bu noktaya getirenler kurtarabilir. Hiç mümkün değil. Evet, sen söyleyeceklerin var mı? Tamam mı senin?
Bu, şu şeyi ekleyebilirim. Ha, tamam, ekle. Hani bu özellikle 157'yi okudunuz, iyi oldu. Tamam. Şimdi Resulullah'ın ağzından aktarılan birkaç, iki tane rivayet söyleyeyim. Hani bakalım ki 157. ayetin kendisine helal ve haram belirleme yetkisi verdiğini düşünüyor mu Resulullah? Ya yani o olsa ona soracaktık. Bakalım onun ağzına nasıl nakletmişler bize. Demiş ki Resulullah, ben ancak Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyi helal ve yine ancak Allah'ın kitabında haram kıldığı şeyleri haram kılarım. Hadis. Haberi yok demek ki aşağı 157. ayetin kendisine böyle bir yetki verdiğinden Resulullah'ın.
Bak, sen onu bir daha oku. Ha. Bu Resulullah'ın sünneti budur işte. Evet, budur bir yani. Daha oku onu. Oku.
Ben ancak Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyi helal ve yine ancak Allah'ın kitabında haram kıldığı şeyleri haram kılarım.
Ha. Peki bakın, sünnet kelimesi de bunda, bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Sünnet kelimesi de tahrif edilmiş. Ne demek? Tahrif ne demek? Anlam kayması. Anlam kaymasına uğratılmış. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından bir tanesidir. Bakın şurada, ben bunu da Enes Hoca ile şey yapayım. Bu şeyin, Ahzab suresinin 38. ayeti. Enes Hoca. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ. Bu nebi de diyebiliriz, bütün nebiler de o. En nebi hepsi de olabilir yani. Belki hepsi daha uygun olabilir. Allah'ın nebileri, yani cin, şey de, o cinsin şeyi de olabilir, cins içinde olabilir, bir ferd içinde olabilir. Ama cins için düşünsek de, ferd içinde düşünsek mana değişmez. Allah'ın nebilerinin ne, Allah'ın farz kıldığı şeylerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Peki Allah nebilerine neyi farz kılmış Enes Hoca?
Risalete uymayı.
Yani indirilen ayetleri tebliğ, bir de hikmeti öğretmek değil mi? İttebi' ma uhiye ileyke dedi, sana vahyedilen neyse ona uy diyor. Bir de ve'ahkum beynehum bima enzelallah diyor. Mesela şeyde Maide suresinin 48-49. Ayetleri olacak galiba. Neyse, onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek ve bunun yöntemini öğretmek, hikmeti öğretmektir. Ve Allah'ın indirdiği kitabı tebliğ etmek onların rasullük görevidir. Peki kitabı ve hikmeti, kitabı ve hikmeti öğretme göreviyle görevli olmayan bir tek nebi var mı? Yok. O zaman Allah'ın nebilerine farz kıldığı neymiş? Kitabı ve hikmeti öğretmekmiş. Kitabı ve hikmeti öğretmek, yani Kur'an, Allah'ın indirdiği kitabı öğretecek. O kitaptan nasıl hüküm çıkarılacağı, hüküm çıkarma yöntemini öğretecek ve o konuda örnek olacak kendisi. Örnek çıkarımlar yapacak ki yarın karşınıza çıkan her problemin çözümünü bu kitaptan bulasınız diye. Şimdi burada esas okuyacağım kısım şu. Enes Hoca bak. Sünnetallahi fillezine halev min kabl. Ne demek bu? Fillezine halev dediğimiz zaman ellezine nebileri göstermiyor mu?
Evet, evet.
Nedir? Manası ne oluyor?
Önceki nebilerin gittiği yol bu.
Yani sünneti. Ve bütün nebilerin sünneti. Peki neymiş sünnet? Kitabı ve hikmeti öğretmek ve kitabı tebliğ etmek, hikmeti öğretmek. Peki Enes Hoca, burada bu ayete göre sünnetin manasının bu olduğunda şüphe edilebilir mi? Peki böyle bir sünnet anlayışı İslam aleminde var mı? Hiç duydun mu? Böyle bir sünnet anlayışı var mı? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'dan çıkardığı doğru hükümler tabii ki bize hadis olarak gelmiş, doğru. Ama o nedir? Aynı zamanda hikmettir, değil mi?
O hadislerin bazılarında şöyle bir ifade var. Diyor ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Benim sünnetimden yüzü çevirenler benden değil diyor. Sonra fıkıh kitaplarında var ki sünnete emel etmeyenler günahkar olmaz diyor.
Sünnet amel etmeyen günahkar olmaz. Yani. Tabii ki burada sünnet
Allah'ın bütün nebilerine farz, farz kıldığı şeydir,
evet,
diyor.
Evet. Onun için benden
değil. Eğer farz kıldığı şey olmazsa sünnetime uymayan benden değildir diyebilir mi Resulullah?
Yok, mümkün değil. Orada bir ilişki var. O Yahya Hoca'nın okuduğu son hadis var ya, onun gibi
o,
yani.
O hadis tamı tamına bu sünneti ifade ediyor işte,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet, evet.
Tamı tamına. Yani sünnet neymiş? Allah'ın bütün nebilerine farz kıldığı yol ve yöntem. Oymuş. O da nedir? Belli ma unzile ileyke min rabbik diyor. Fe illem tef'al fe ma bellagte risaletehu diyor. İşte o da şeyde Maide suresinde 60'lı ayetlerde ondan sonra yani sana indirilen vahyi tebliğ et, insanlara açık ve net olarak anlat diyor. Bunu yapmazsan görevini, elçilik görevini yapmış olmazsın diyor. Bir de yuallimuhumul kitabe vel hikme, kitabı ve hikmeti onlara öğretir diyor. Hikmetin öğretilmesi. Şimdi mesela sen denizcisin. Balık, birisine balık vermek mi iyidir, balık tutmasını öğretmek mi? Balık verdiğin zaman da aynı şeyi yer, tuttuğu zaman da, ama tuttuğu zaman sen olmasan da tutar denizden. İşte Resulullah'ın hikmeti öğretmesi ne olur? O olmasa da Allah'ın kitabına göre problemleri çözer, çözümler üretir. Değil mi? Kitap değişmez ama oradan üretilen çözümler artar. Değişir değil, artar. O da değişmez. Matematiksel gibidir. Buradan üretirseniz bir mezhebin oluşma şansı var mı Enes Hoca? Mezhep oluşma şansı yok. İhtilaf şansı var mı? Hata edilebilir. Bu öyle bir şeydir ki siz yaparsınız, hata edersiniz. Tamam. Ama bu hatanız, yani hata etmemek mümkün değil, insansınız. Ama o metot biliniyorsa hatanızı ortaya çıkarmak çok kolay olur. Siz de çıkarabilirsiniz, başkaları da çıkarabilir. O zaman şu mezhep bu mezhep olmaz. Kendi kafamıza göre din uydurmuş olmayız. Tamam mı? O zaman sünnet neymiş? Allah'ın bütün nebilerine farz kıldığı yol ve yöntemmiş, değil mi? Sadece Muhammed Aleyhisselam'ın tabii ki Kur'an'dan çıkardığı hikmetler de o sünnetin bir gereğidir. Kitabın tebliği de öyledir. Bir de o hikmetin öğretilmesi de öyledir. Sünnet budur. Başka bir sünnet yoktur. Yoksa biz Resulullah'tan gelen sözleri reddediyor, asla değiliz. Yöntem bu olduğu zaman, kitap ve hikmet diye şey yaptığınız zaman, bir hadisin doğruluğunu tespitte neyi, hangi yöntemi kullanırsın o zaman Enes Hoca? Hadis doğru mu değil mi diye.
Ayetler ilişki.
Ayetler işte az önce. Yahya okudu. Sen de okudun. Ayetin hükmü olduğu belli. Tabii ki Allah'ın Resulü'nün sözü olur o. Ya sonra öyle bir şey ki, onun sözü olmasa bile doğru olsa, hikmetse problem değil.
Problem var Müslümanların arasında benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diye ayet var. Yani Resulullah
size güzel bir örnek var.
Diyor Resulullah'ı örnek alarak Kur'an-ı Kerim'e emel etmektir görev. Ama şimdi teessi dediğimiz Resulullah'ı örnek alarak Kur'an'a emel etmek, bizimkiler de kalkmış teşebbüh de bulunmuş. Yani teşebbühü dindarlık sayıyor.
Nasıl, biraz da aç anlayalım.
Yani Resulullah'ın yaptığı gibi yapacağım diye. Mesela öğlen vaktinde uyumuş, şöyle elbise giymiş, şöyle yapıyor demiş.
Şunu yemiş, yani, bunu yemiş falan.
Sünneti Resulullah'ın normal gündelik hayatındaki adetlerine indirgemiş.
Yani kitaba ve hikmete değil.
Aslında o sünnet dediğimiz, sizin anlattığınız şeydir. Onu emel etmek teessiyken, bu sefer teşebbüh, yani adetini taklit etmek sünnet olmuş.
Yani onu kişisel olur. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın görevini bırakıyor, kişiliğini. Esas alıyor.
Resalet önemli değil mi? Bu şahsiyeti önemli. Evet. Ama Resulullah'a seni Resul olarak göndermemiz tüm alemlere bu bir rahmettir diyor. Yani Risalettir asıl rahmet olan. Ama bu sefer kutlu doğumunun doğum diye bir şey ortaya çıkarıyor. Resulullah'ın şahsi olarak dünyaya gelmesi rahmettir. Kendi şahsiyeti.
O dünyaya gelirken neler olmuş sen bilmiyor musun? Resulullah'ın şeye kadar görev alıncaya kadar hiç öyle bir şeyden haberi yoktu. Kimse bilmiyordu öyle bir şeyi. Gerçi o zaman da herhalde Mevlid'in yazarı ortaya çıksaydı onları anlatırdı ama evet. Ortaya çıkmamış ki anlasın. Allah yardımcımız olsun. Evet.